Ayrım 18. Hapishane Defterleri Antonio Gramsci. Sayfa 186. Bilim ve Bilimsel Aygıtlar. Halk için El kitabında bilimlerin ilerlemesinin neden-sonuç ilişkisi şeklinde bilimsel aygıtların gelişmesiyle bağıntılı olduğu ileri sürülür. Bu düşünüş El kitabında benimsenmiş olan bir ilkenin sonucudur. Bu görüşün kökeni de Loria'nın, dipnot, Achille Loria, 1857-1943, İtalyan ekonomi bilgini, Engels, Croce ve Gramsci bunun ileri sürdüğü görüşleri yerden yere vurmuşlardı. Üretim ve çalışma araçlarının, ki tüm üretimdeki toplumsal ilişkilerin yerine konmuştur, tarihsel işlevi üzerindeki düşünceleridir. Ama jeoloji biliminde çekiçten başka alet kullanılmaz. Çekicin teknik bakımdan gelişmesi, jeolojinin ilerlemeleriyle kıyaslanamaz. Eğer bilimlerin tarihi, El kitabında denildiği gibi bunların kullandıkları özel aygıtların tarihine indirgenirse, jeolojinin tarihi nasıl yazılabilir? Bundan başka jeolojinin başka bilimlerin tümünün gelişmesine dayandığı da söylenebilir elbet. Böylece de jeolojinin gelişmesinin bütün bu bilimlerde kullanılan aygıtların gelişmesiyle açıklanmasına yol açılabilir. Çünkü bu şekilde kitaba uydurulup boş bir genelleme ileri sürülerek üretim ilişkilerine kadar varan daha geniş hareketlere gidilebilir. İşin doğrusu şu ki jeolojinin şiarı mente ve malleodur. Dipnot, zekası ve çekici ile. Genellikle denebilir ki bilimlerin ilerleyişi maddi belgelerle ispatlanamaz. Bilimlerin tarihi ancak bellekte canlandırılabilir. Bundan başka bütün bilimler için ilerleme araçlarından biri olan aletlerin birbiri ardınca gelen mükemmelleştirilmelerinin tasvirine dayanmak olanağı yoktur. Bilimsel ilerlemenin başlıca araçları düşünsel ve aynı zamanda siyasal, metodolojik niteliktedir. Engels haklı olarak düşünsel araçlar yoktan var olmamıştır. İnsanın doğuşundan gelmiş de değildir, sonradan kazanılmıştır, tarih içinde gelişmiştir diye yazar. Aristoteles'le İncil'in otoritesinin bilim alanından kovulmasının bilimlerin ilerlemesindeki katkısını söylememek olur mu? Bu kovma işi de çağdaş toplumun genel ilerleyişinin sonucu değil mi? Su kaynaklarının oluşumu konusundaki teorileri hatırlamalı. Kaynakların oluşması konusundaki ilk doğru formülleştirmeleri Diderot'un ansiklopedisinde buluyoruz. Halktan adamlar bu sorun üzerinde daha sağlam görüşlere sahip oldukları halde, bilginler çevresinde son derece keyfi ve acayip teoriler birbirini kovalamıştır. Bunlar, İncil ve Aristoteles'le sağduyunun deneylerden elde ettiği düşüncelerini uzlaştırmayı amaç edinmişlerdir. Başka bir soru daha sorulabilir. Eğer El kitabında ileri sürülen görüş doğru ise, bilimlerin tarihi ile teknoloji tarihi birbirinden nasıl ayırt edilebilirdi? Tarihsel olarak deneysel yöntemin ortaya çıkması sonucu, maddi tarihsel aygıtların gelişmesiyle birlikte, üretim ve teknolojinin genel gelişmesine sıkı sıkıya bağlı olarak özel bir bilim, aletler bilimi doğdu. El kitabında ileri sürülen görüşlerin ne kadar yüzeyde kaldığını anlamak için hiçbir maddi alete, hesap aygıtının gelişmesinin ileri sürülebileceğini sanmıyorum. Gereksinme duymayan matematik bilimlerini düşünmek yeter. Bu matematik bilimlerin kendisi de bütün doğa bilimlerinin aracıdır. Teknik araç. Halk için el kitabındaki teknik araç anlayışı tamamıyla yanlıştır. B. Croce'nin Achille Loria, Materialismo Storica ed Economia Marxistica hakkındaki denemesine, dipnot, Croce'nin dediği gibi belirli bir ölçüde ün kazanmış olan Loria, Croce'nin 1896'da onun hakkında yazdığı şu denemeyi görmeli. Materialismo Storico ed Economia Marxistica nona edizione riveduta e con appendice. Bari Laterza, 1951, çevirisi Le Devenir Social'in 1896'daki 2 yıl, No. 4, sayfa 881-905'te yayımlandı. Bay Loria Krallık Akademisi Büyük Ödülünü kazanma hem de Critica Sociale'nin hatırı sayılır yazarlarından olma gibi güç bir sorunu çözümlemiştir. Ünü Marx'ı sertçe eleştirdikten sonra onu sürdürmesinden ve daha ileriye götürmesinden doğmuştur. Sayfa 881. Antonia Labriola, Engels'e yazdığı birçok mektuplardan birinde onun için şöyle diyor: "Böyle tek bir kişinin komedide birkaç rolü birden oynayışı gerçekten çok parlak bir başarı. Akademik yayınlarda sosyalizme karşıdır. Polemiğe giriştiği zaman Marksisttir. Üstelik de siyasal gazetelerce Marx'ın bütün sofizmini yeniden açığa vuran adam diye göklere çıkartılır." Engels'e mektup. Rinascita yayınları 1949. Bibliotesa del Movimento Operaio. Engels de sonunda Loria'yı Kapital'in 3. kitabının ön sözünde ve ölümünden sonra Neuzeit 19. cilt 1 sayfa 411'de yayımlanan notlarında sert bir dille haşlamak zorunda kalmıştı. Croce 1895 tarihli Le Devenir Social'de sayfa 710-728 olayı şöyle özetler. B. Loria, Marx'ın temel düşüncelerini pek pervasızca aşırdı. Bunu da ustaca saklamayı başardı. Bu düşüncelere kendi damgasını vurup değiştirerek kendisininmiş gibi ileri sürdü. Bunu da Marx'ın sistemini kah çökerterek, kah düzeltiyormuş gibi davranarak yaptı. Marx'ın düşüncelerini aşırıp bozarak hem edebiyatçılara dahi bir yazar gibi görünmek, hem de Sosyalist Partisi'ne kendisini sosyalist eğilimli bir düşünür gibi satmak kolay oluyordu onun için. Bizim resmi iktisatçılarımızın Marx hakkında pek az bilgileri oluşu, İtalya'da henüz başlangıçta bulunan sosyalist hareketteki öğreti kargaşası, B. Loria'nın bu iki yüzlü oyunu sürdürmesine elverişli bir alan kazandırmış oluyordu. Gramsci, Loria'nın davranışlarına en güç durumlara sokulabilmeyi sağlayan bir yılan balığı kıvraklığı ile birleşen sınırsız bir hayasızlık, yediği tekmeleri kahramanca küçümseyiş diyordu. Çok kere Loriano, Lorianvari ya da Lorianismo, Loriancılık kelimelerini kullanan Gramsci, Loria'yı kültür düşmanlığının simgesi olarak nitelendirmişti. Gli Intellettuali El Organizzazione della Cultura adlı kitabının son bölümüne Lorianizm adını vermiştir. Bu bölümden daha önce şu tanımları okuyoruz. Bir İtalyan aydın grubunun düşünüşündeki kuşku verici ve acayip görünüşler, Lorianizm adı verilebilecek geniş bir bölümde toplanabilir. Bir etsiz kemiksizlik, eleştirici bir düşünüşten yoksunluk, kültür bütünlüğünün bulunmayışı, bilim ve kültür çalışmaları alanında ahlak bakımından gevşeklik ve hoşgörü ve bunun gibi. Bütün bu kusurlarla ne gerektiği gibi mücadele edilmiş ne de sert bir tepkiyle karşılanmıştır. İşte bundan da ulusal kültürün oluşumu karşısındaki sorumsuzluk doğmuştur. Sayfa 169. Göre, maddi üretim güçleri ve tüm toplumsal ilişkiler ifadeleri yerine ilk defa keyfi olarak ya da çocukça bir görülmemiş keşiflerde bulunma merakıyla teknik araç terimini kullanan Achille Loria'dır. Ekonomi politiğin eleştirisine katkının, dipnot, Gramsci Antonia Labriola'nın çevresini aktarmıştır. Bu parçayı Labriola, In Memoria del Manifesto del Comunisti, Manifesto'nun anısına, adlı kitabını almıştı. Fransızcası Le Devenir Social'de 1895, 1. yıl, Haziran, sayfa 225-263, Temmuz, 321-344'te yayımlandı. Bu Labriola'nın Sorel'in dergisine katılışının başlangıcı oldu. Ön sözünde şöyle denilmektedir. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için giriştikleri toplumsal üretimde maddi üretim güçlerinin gelişme derecesine denk düşen belirlenmiş, zorunlu, iradelerinden bağımsız üretim ilişkilerine girişirler. Bu üretim ilişkilerinin tümü toplumun ekonomik yapısını yani hukuki ve siyasal üst yapıların dayandığı gerçek temeli oluşturur ki bu üst yapılara da belirli toplumsal bilinç şekilleri denk düşer. Toplumdaki maddi üretici güçler gelişmelerinin belirli bir derecesinde var olan üretim koşullarıyla ya da bunların hukuksal ifadesi olan o zamana kadar etkinliklerini sürdüren mülkiyet koşullarıyla çatışır. O zamana kadar bu üretici güçlerin evrimini sağlamış olan bu koşullar engel haline gelir. İşte böylece bir toplumsal devrim çağı başlar. Ekonomik temeldeki değişme az çok hızlı olarak koskoca üst yapıyı alt üst eder. Toplumsal bir kuruluş içinde kapsayabildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce hiçbir zaman tamamıyla ortadan kalkmaz. Daha üstün koşullar ancak eski toplumun bağrında yaşamak için gerekli maddi olanaklar ortaya çıktıktan sonradır ki yerleşir. Bakın Loria bu metni ne şekle sokmuş. La Terra e il Sistema Sociale sayfa 16 Verone Drucker 1892. Fakat Croce Loria'nın başka metinlerinde buna başka örnekler de olduğunu söyler. Üretim araçlarının belirli bir aşamasına uygun olarak belirli bir üretim sistemi meydana gelir. Bu da yukarıda adı geçen üretim araçlarının üstüne kurulur. Bunun sonucu olarak da toplumdaki bütün yaşama tarzlarına şekil veren ekonomik ilişkiler doğar. Fakat üretim biçimlerinin sürekli evrimi teknik araçlarda er geç köklü bir değişim meydana getirir. Tekniğin daha önceki aşamasına dayanan üretim ve ekonomi sistemi tutunamaz olur. İşte o zaman eskiyen ekonomik kuruluş bir toplumsal devrim yoluyla yıkılır ve yerine teknik üretim araçlarının yeni evresine uygun düşen daha üstün bir ekonomik kuruluş geçer. Croce, Kapital'de, Kitap 1 ve başka yazılarda teknik alandaki buluşların önemli üstünde durulduğu ve bir teknik tarihi yazmanın gerekli olduğunun ileri sürüldüğünü, fakat Marx'ın teknik aracın ekonomik gelişmenin biricik ve en üstün nedeni olduğu şeklinde acayip bir fikri hiçbir zaman ileri sürmediğini söyler. Zurkritik'ten alınan yukarıdaki parçada maddi üretim güçlerinin gelişme derecesinden, maddi yaşamın üretim tarzından söz edilir ve benzeri formüller ileri sürülür ve şüphesiz ki bununla ekonomik gelişmenin maddi koşullarla belirlendiği anlatılır. Ama bu maddi koşullar yalnızca teknik aracın değişmesine indirgenemez. Croce daha sonra praksis felsefesi kurucusunun hiçbir zaman ekonomik yaşamın son nedeni üzerinde böyle bir araştırma yapmayı önermediğini söyler. Felsefesi o kadar ucuz türden değildi. Önce boşuna Hegel diyalektiğiyle flört yapıp sonra da son nedenler peşine düşmedi. Şuna işaret edelim ki Halk İçin El kitabında Zurkritik'in ön sözündeki adı geçen parçaya dolaylı olarak bile değinilmemiştir. Çok şaşılacak bir durumdur bu. Çünkü praksis felsefesinin yeniden açıklanması için en güvenilir, en önemli kaynak söz konusuydu. Bu bakımdan El kitabındaki düşünce tarzı o kadar açıkça eleştirilebilecek ve o kadar yüzeyde olmamakla birlikte Loria'nınkinden farklı değildir. El kitabında yapı, üst yapı, teknik araç terimleriyle ne denilmek istenildiği tamamıyla anlaşılamamaktadır. Bütün genel kavramlar belirsizdir. Teknik araç terimi bütün bir türden olan şeyleri kucaklayacak şekilde kullanılmış, öyle ki bütün araç gereçler derken bilginlerin kullandığı aygıtlardan müzik aletlerine kadar her çeşit aleti içine almaktadır. Sorunu bu tarzda ortaya koymak, işleri boşuna karmaşıklaştırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Böylesine acayip bir düşünceden hareket edilince ortaya bir sürü acayip soru çıkar. Mesela kitaplıklar yapı mıdır, üst yapı mı? Yani bilginlerin laboratuvarları, bir sanat ya da bilimin kendisiyle ilgili araçların evrimi sayesinde geliştiği savunulabilirse, bunun tam tersi, yani bazı araç şekillerinin aynı zamanda yapı ve üst yapı olduğu neden savunulmasın? Denebilir ki bazı üst yapıların hep üst yapı kalmakla birlikte kendilerine özgü yapıları vardır. Mesela matbaacılık sanatı birçok ideolojinin, hatta bütün ideolojilerin maddi yapısıdır, temelidir ve materyalist açıdan bütün tarihi açıklamak için matbaacılık endüstrisinin varlığını ileri sürmek yetecektir. Geriye salt, pur, matematiğin, cebirin durumu kalır. Bunların kendine özgü araçları olmadığı için gelişemeyeceklerini kabul etmek gerekecektir. Şurası açıkça belli olmaktadır ki, El kitabında ileri sürülen teknik araçlar teorisi bir çeşit muskadan başka bir şey değil. Croce'nin şu bellek teorisiyle kıyaslanabilir. Croce bununla sanatçıların eserlerini neden yalnızca hayallerinde yaşatmayarak yazıya ya da heykele döktüklerini açıklamak istemiştir. Tilker'in mimarlık konusundaki şahane itirazını hatırlayalım. Bir mimarın anısını saklamak için bir saray yapmaya kalktığını söylemek oldukça aşırı bir şey oluyor. Bütün bunların praksis felsefesi konusunda yapılan çocukça saptırmalardan başka bir şey olmadığı ortada. Bunu yapanlar ne kadar maddi şeylere başvururlarsa o kadar ortodoks, materyalist olacaklarını sanmak gibi acayip bir kanıya kapılmaktadırlar. Ampirizme itiraz. Aralarındaki ilişkileri bulmak için bir olgular serisinin araştırılması, başka olgular serisinden bunu ayırt etmeye yarayacak bir kavramın bulunmasını gerektirir. Bir kimse tezinin doğruluğuna kanıt olabilecek olguları daha önceden bir seçiş ölçütü olmadan nasıl seçebilir? Peki, seçiş ölçütü aranılan olgulardan her birinden daha üstün bir şey değilse nedir? Bu, tarihi karmaşık olarak kabul eden bir sezgi, bir anlayış, bütün kültür gelişmesi sürecinin bağlanacağı bir süreç olabilir mi? Sosyoloji yasası konusunda bu gözlem şöyle bir düşünüşe bağlanmalıdır. Aynı olgu, bir kere olgu, bir kere de yasa olarak tekrar edilmektedir. Bu, çifte olgu üzerinde yapılan bir safsatadır. Yasa ile ilgisi yoktur. Ortodoksluk kavramı. Yukarıda çeşitli noktaların işlenilmesi sırasında ortodoksluk kavramına bir anlam kazandırılması ve asıl kökenlerine kadar götürülmesinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Ortodoksluk, praksis felsefesinden yana olan şu ya da bu eğilimde değil, fakat praksis felsefesinin kendine yeterli olduğu yolundaki temel kavramda aranmalıdır. Bu kavram, yalnız tam ve bütün bir dünya görüşü, bütün bir felsefe ve bütün bir doğa bilimleri teorisi değil, fakat aynı zamanda tam bir toplum organizasyonunu, yani tam ve bütün bir uygarlığı oluşturmak için gerekli temel öğeleri de içinde taşımaktadır. Böylece yeni bir anlam kazandırılmış olan böyle bir ortodoksluk kavramı çeşitli dünya görüşlerine, çeşitli teorilere, çeşitli felsefelere genellikle bu kadar kolayca uygulanan devrimci sıfatının açıklığa kavuşturulmasına yarayacaktır. Hristiyanlık paganizme göre devrimciydi çünkü eski dünyadan yana olanlarla yeni dünyadan yana olanlar arasında tam bir bölünmeye sebep olmuştu. Bir teori iki cephe arasında kesin olarak bir kopma ve ayrım unsuru olduğu ve karşı cephenin ulaşamayacağı yükseklikte bir dorukta bulunduğu ölçüde devrimcidir. Praksis felsefesinin tamamıyla özerk ve bağımsız bir düşünce yapısı olmadığı ve bütün geleneksel felsefelerin ve dinlerin karşıtı olarak ortaya çıktığını tasarlamak, gerçekte açıkça teslim bayrağını çekmek olmasa bile eski dünya ile köprüleri yıkmamak anlamına gelir. Praksis felsefesinin aynı türden olmayan desteklere ihtiyacı yoktur. Kendisi tek başına sağlam ve yeni hakikatler doğurmak bakımından o kadar verimlidir ki eski dünya en yeni ve en etkili silahları elde edebilmek için ona başvurur. Bu da praksis felsefesinin geleneksel kültür üzerinde gerçekten egemenlik kurduğunu gösterir. Şu da var ki, geleneksel kültür henüz sağlam ve özellikle daha incelmiş ve göz alıcı olduğu için, yenik Yunanistan'ın kendisini yenen kaba Roma'yı tamamıyla yere vurmak isteyişi gibi bu yeni kültüre karşı koymaya kalktı. B. Croce'nin felsefe konusundaki eserlerinin büyük bir bölümü, praksis felsefesinin böylece geleneksel kültürün içinde yeniden eritilmek istenişini gösterir. Fakat El kitabında da görüldüğü gibi kendilerine ortodoks diyen, praksis felsefesinden yana olduklarını söyleyenler bile tuzağa düşmekte ve praksis felsefesini genel, kaba materyalist anlayışa bağlı olanlar gibi düşünmektedirler. Bazılarının da idealizme sürüklenişi gibi. Bu, praksis felsefesiyle eski felsefeler arasında ilişki yok demek değildir. Ama bu ilişkiler Hristiyanlıkla Yunan felsefesi arasındaki ilişkilerden daha az önemlidir. Otto Bauer'in din üzerine yazdığı küçük kitapta bu yanlış anlayıştan doğan bazı yakıştırmalara örnekler bulmaktayız. Buna göre praksis felsefesi özerk ve bağımsız olmayıp bazen materyalist, bazen de idealist başka bir felsefenin desteğine muhtaçtır. Bauer, siyasal tez olarak partilerin agnostisizmini ve bunların üyelerinin idealistler, materyalistler, dinsizler, katolikler olarak gruplaşmalarına izin vermeleri zorunluluğunu savunur. Not: özgün bir içerik ve yöntemden tamamıyla yoksun olduğunu ileri sürerek praksis felsefesine temel olacak genel bir felsefe aramaya koyulanların yanılmalarının başlıca nedeni, praksis felsefesinin kurucusunun kişisel felsefe kültürü konusunda bazı şeyleri birbirine karıştırmış olmasıdır. Yani gençliğinde kuvvetle ilgilendiği ve dillerine hemen daima pek benimsemediğini ve çok kere de kendi düşüncesini daha iyi anlatabilmek için böyle yaptığını belirterek, kullanışı ile praksis felsefesinin kökenleri ve bu felsefenin yapısındaki bölümler birbirine karıştırılmaktadır. Bu yanlışlığın başlı başına bir tarihi var. Buna daha çok edebiyat eleştirilerinde rastlanır. Birçok büyük araştırmacı, bilgin, belirli bir çağda büyük şairlerin eserlerini, kaynaklarını indirgemeyi iş edinmişlerdi. Marx gibi bir adamın felsefe kültürünün incelenmesi yalnız ilginç değil, zorunludur da. Ancak bunların sadece fikir hayatının biyografisini meydana getirmek üzere başvurulacak unsurlar olduğunu, Spinozacılığın, Feuerbachçılığın, Hegelciliğin, Fransız materyalizminin ve bunun gibi hiçbir suretle bu praksis felsefesinin temel unsurları olmadığını unutmamak koşuluyla. Bundan başka bir felsefenin onu oluşturan unsurlara indirgenemeyeceği ve en ilginç olan tarafının kesin olarak eski felsefeleri aşmış olması olduğu da unutulmamalıdır. Yeni sentez ya da yeni bir sentezin unsurları, yeni bir felsefe anlayışının unsurları, praksis felsefesi kurucusunun aforizmalarında ve yazılarında dağınık bir halde bulunmaktadır. Bu unsurları seçip eleyerek bir bütünlük içinde geliştirmek gerekir. Teori planında praksis felsefesi başka bir felsefeyle karıştırılamaz, hiçbirine indirgenemez. Sadece daha önceki felsefeleri aştığı için değil, fakat en çok yeni bir yol açmış olması bakımından, yani felsefe anlayışını temelden yenileştirmesi bakımından özgündür. Tarih ve biyografi araştırmaları alanında praksis felsefesi kurucusunun fikir hayatının tarihi üzerinde çalışanlar, onun bir felsefe düşüncesi karşısındaki davranışını bu genç araştırıcının psikolojisini göz önünde bulundurarak incelediği yeni akımların zaman zaman kendisini nasıl çektiğine bakarak ilgilendiği sorunların neler olduğunu kavrarlar. Marx'ın bu düşünce akımları arasında böylece gidip gelişi sırasındadır ki bir sürü düşünsel deneyden geçtiğini ve bunları karşılaştırarak kendisine özgü bireyselliğinin doğuşunu ve bunun sonucu olarak da eleştirici bir kafaya, güçlü ve özgün bir düşünceye sahip oluşunu daha iyi anlarlar. Bundan başka hangi unsurları türdeş hale getirerek kendi düşünüşüne kattığını ve en çok yeniden yarattığı fikirlerin neler olduğunu da arayıp bulmak gerekir. Hiç şüphe yok ki Marx için Hegel felsefesi öteki felsefeleri oranla kendisini felsefe yapma yoluna götüren en güçlü etkenlerdendi. Çünkü Hegel yeni bir sentezle geleneksel idealizm ve materyalizm anlayışlarını aşma işine girişmişti. Hiç şüphe yok ki bu sentez felsefe araştırmaları alanında dünya çapında tarihsel bir aşamayı temsil etmektedir. İşte bunun içindir ki el kitabında praksis felsefesinde içkinlik, immanense teriminin mecazi anlamda kullanıldığının söylenmiş olması boş bir laftan başka bir şey değildir. Aslında içkinlik terimi praksis felsefesinde panteistlerin anlayışıyla ve ayrıca geleneksel metafizik anlamla hiç ilgisi olmayan özel bir anlam, yepyeni ve köklü bir anlam kazandı. Çok yaygın olan bir ifadedeki dipnot, tarihsel materyalizm terimindeki tarihsel ve materyalizm kelimeleri. Birinci terim üzerinde metafizik kökenli olan ikincisinden daha kuvvetle durulması gerektiği unutuluyor. Praksis felsefesi mutlak bir tarih anlayışına dayanır. Tamamıyla yeni, çağa özgü ve dünya ile ilgili bir düşünüş, mutlak hümanizme kaynak olan bir tarih anlayışıdır bu. İşte yeni dünya görüşünü bulmak için bu yola yönelmek gerekir. Madde. Halk için el kitabında madde kelimesine ne anlam verilmektedir? Halk için yazılmış bir el kitabında öğretim görmüş kişiler için yazılmış bir kitapta olduğundan çok, hele böyle türünün ilki olduğu ileri sürülen bir kitapta, yalnız temel kavramları değil, fakat bütün terminolojiyi, bilimlerde kullanılan kelimelere halk tarafından verilen kaba anlamlar yüzünden meydana gelen yanlışları önlemek için doğru olarak tanımlamak gerekir. Bunun için praksis felsefesi bakımından madde ne doğa bilimlerinde, fizik, kimya, mekanik ve bunun gibi, kaldı ki bu anlamlar da tarihsel gelişmeleri içinde izlenip incelenmelidir, ne de çeşitli materyalist metafiziklerde verilen anlamlarda anlaşılmalıdır. Bütünüyle maddenin kendisini oluşturan çeşitli fiziki özellikler, kimyasal, mekanik özellikler ve bunun gibi, yalnızca üretici ekonomik unsurlar olarak dikkate alınmıştır. Bunu kabul etmemek için Kant'ın Numen anlayışını benimsemiş olmak gerek. Buna göre madde, madde olarak değil, fakat üretim için toplumsal bakımdan ve tarihsel olarak meydana getirilmiştir. Bunun sonucu olarak da doğa bilimi, esas bakımından toplumsal bir kategori, insanlar arasındaki bir ilişki sayılmalıdır. Her tipten maddi olan şeyin özelliklerinin tümü hiçbir zaman aynı olmuş mudur? Tekniklerin tarihi bunun böyle olmadığını göstermiştir. Buharın mekanik gücünün fark edilmesi için ne kadar uzun zaman geçti, değil mi? İnsanların yaptığı makinelerde kullanılmadan önce böyle bir kuvvetin var olduğu söylenebilir mi? Buna göre doğanın, var olan güçlerin ve maddenin niteliklerinin keşfine olanak vermediği, fakat yalnızca toplumun çıkarlarına, gelişmesine ve üretim güçlerinin sonraki gelişmelerine sıkı sıkıya bağlı, yaratılışları olanak sağladığı hangi anlamda ve hangi noktaya kadar doğrudur? Bundan başka doğanın ekonomik bir kategori olduğu yolundaki idealist kavram, spekülatif üst yapılarından arıtıldıktan sonra praksis felsefesinin ifade tarzına indirgenip buna ve gelişmesine tarihsel olarak bağlı olduğu ispatlanamaz mı? Aslında praksis felsefesi bir makineyi meydana getiren malzemenin atomik yapısını, doğal bileşkelerinin fizikçe, kimyaca ve mekanikçe özelliklerini, bu pozitif bilimlerin ve teknolojinin inceleme konusudur, incelemez. Bu felsefeye göre makine, maddi üretim güçlerinin bir derecesini belirler. Belirli güçlerin niteliklerini kendinde toplamış olan bir şeydir. Bu makine belirli bir tarih dönemine uygun düştüğü ölçüde praksis felsefesini ilgilendirir. Maddi üretim güçlerinin bütünü tarihsel gelişme içinde en az değişen öğedir ve bu öğenin bütün değişiklikleri matematik bu doğrulukla saptanıp ölçülebilir. Bu da deneysel nitelikte ölçütlere, gözlemlere olanak sağlar ve bunun yardımıyla toplumsal oluşun sağlam bir iskeleti kurulabilir. Maddi üretim güçlerinin bütününün değişkenliği de ölçülebilir ve gelişmesinin nicelikten niteliğe dönüşünü oldukça kesin olarak da belirlemek kabildir. Maddi üretim güçlerinin bütünü geçmişin tarihinin billurlaşması olduğu kadar, bugün ve gelecekteki tarihin de temeli, aynı zamanda bir belge ve bugün için canlı bir itici güçtür. Fakat bu güçlerin etkenliği kavramı, fizik ve metafizik anlamdaki etkenlikle karıştırılmamalı ve metafizik etkenlikle de kıyaslanmamalıdır. Elektrik, tarihsel bakımdan etkendir. Fakat basit bir doğal güç olarak, yani yangına sebep olan bir elektrik akımı olarak değil. Elektrik, insanın egemen olduğu üretim unsuru ve üretim güçlerinin bütünüyle birleşmeden ve özel mülkiyet konusu olarak soyut bir doğa gücü halinde bir üretim gücü olmadan da vardı. Fakat tarih içinde bir etkisi yoktu ve doğanın tarihinde bir varsayımdı. Daha önce de tarih bakımından hiçti. Çünkü kimse bununla uğraşmıyordu ve açıkçası bilmiyordu da. Bu görüşleri insan tarihini açıklamak üzere doğa bilimlerinin benimsediği neden unsurunun eski ideolojik yorumlara bir dönüş değilse tamamıyla keyfi olduğunu anlamamıza yardım eder. Mesela El kitabında yeni atom teorisinin bireyciliği, individualizme, Robinsonculuk, dipnot, Robinsonculuk, Robinsonade, ekonomistlerin bir adada tek başına yaşayan Robinson üzerine yaptıkları incelemelere verilen ad, yıktığının ileri sürülmesi gibi. Ama ne demek isteniliyor bununla? Politikayı bilimsel teorilere bağlamak, tarihsel hareketin bu bilimsel teorilere Yani ideolojilere bağlı olduğunu söylemekten başka nedir ki? Böylece ultramateryalist olayım derken acayip bir soyut idealizme düşünmektedir. Bu eleştiriye ancak bireyciliği yıkanın atom teorisinin değil, fakat bu doğal gerçekliğin teoriden daha önce var olduğu ve bundan dolayı da bireyciliğin yaygın olduğu sırada etken olduğu mu söylenecek? Peki böyle olunca atom bir gerçeklik olduğuna göre neden bu gerçeklik bir doğa yasası olarak etkisini göstermesin de etki yapmak için insanların bir atom teorisi yazmalarını beklemiş olsun? Yoksa insanlar tıpkı parlamentolarda yapılan yasalar gibi yalnız bildikleri doğa yasalarına mı boyun eğmektedirler? Hem sonra çağdaş hukukta suçlunun yasaları bilmediğini ileri süremeyeceği ilkesi kabul edilmiş olduğuna göre insanlara bu bilmedikleri yasalara uymayı kim öğretecekti? Buna karşılık kalkıp bize şöyle denilmesin: belirli bir doğa biliminin yasaları tarihin yasalarının aynıdır. Bilimsel fikirlerin bütünü homojen, mütecanis bir birlik meydana getirir. Bir bilim ötekine ya da bir yasa başka bir yasaya indirgenebilir. Bu görüş kabul edilemez. Çünkü fizik biliminin şu unsuru değil de bu unsuru nasıl bir ayrıcalıkla dünya görüşü birliğine indirgenecektir? Aslında bu halk için el kitabında praksis felsefesi sorununun ne kadar yüzeysel ortaya konulduğunu, bu dünya görüşüne bilimsel özerkliğinin verilmediğini, doğa bilimleri karşısında daha da kötüsü halkın genel olarak o bulanık kaba bilim anlayışı, ki bu anlayışa göre hokkabazların marifetleri bile bilim sayılır, karşısındaki durumunun saptanamadığını ispatlayan bir örnektir. Çağdaş atom teorisi artık kesin olarak olmuş bitmiş bir teori midir? Kim, hangi bilgin bunu ileri sürmeye cesaret edebilir? Yoksa bu aşılabilecek, başka bir deyimle daha geniş ve daha kavrayıcı bir teori içinde eriyecek daha basit bilimsel bir varsayım değil midir? O halde neden bireyciliği ve Robinsonculuğu yok etmek için bu teoriye başvuruluyor? Robinsonculuğun kimi zaman bir eğilim göstermek ya da bir saçmalığa indirgeme, abese irka yoluyla bir ispatlama yapmak üzere pratik bir şema olarak kullanılışını bundan ayırmak gerekir. Eleştirel ekonominin Kapital yazarı bile Robinsonculuklara başvurmuştur. Fakat başka sorunlar da var. Eğer atom teorisi el kitabında ileri sürüldüğü gibi ise, toplumun tarihi birbiri ardınca gelen değişmelerin bütünü olduğuna ve çeşitli toplum şekilleri de bulunduğuna göre, atom teorisi her zaman olduğu gibi kalan bir gerçekliğin yansıması olunca toplum nasıl olup da bu yasaya uymamış oluyor? Yoksa ortaçağ korporatif rejiminden ekonomik bireyciliğe geçişin, tarihin ve doğanın bilime aykırı bir yanılması olduğu mu ileri sürülecek? Praksis teorisine göre açıkça bilinmektedir ki, insan tarihini açıklayan atom teorisi olmayıp bunun aksi gerçektir. Başka bir deyimle atom teorisi de bütün varsayımlar ve bütün bilimsel görüşler gibi bir üst yapıdır. Dipnot: buna göre atom teorisi hem ayrı cisimlerin bir yığını olarak biyolojik insanı hem de insan toplumunu açıklayacak. Ne geniş kapsamlı bir teoriymiş bu böyle. Gramsci'nin notu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 199.